Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 2. Ayrım. Her zamanki gibi kocam Benjamin'e, anneme, keşke fırsatım varken anlattığın hayat hikayelerinin daha çoğunu dinleseydim. Babama ve Debbie'ye, hayatımın yolculuğu ve bundan daha bile uzun sürecek anılar için. Ve sevgili Tucker'ıma, seninle çok gurur duyuyorum. 1972. Değil benim değil, başkasının yarası bu. Ben buna asla katlanamazdım. Bu yüzden bu olanı alın, saklayın, onu toprağa gömün. Lambaları alıp götürün gece. Anna Ahmatova. Giriş. Büyük Kolombiya Nehri'nin kıyılarında alınan her nefesin gözle görüldüğü bu soğuk mevsimde Belia Noche adı verilen meyve bahçesi sessizdi. Uykudaki elma ağaçları göz alabildiğince yükseğe uzanıyordu. Ağaçların güçlü kökleri, soğuk, bereketli toprağın derinliklerine sarılmıştı. Sıcaklık azaldıkça, toprağın ve gökyüzünün renkleri yok olmaya başladıkça, bu bembeyaz manzara bir tür kış körlüğüne yol açmış, bir gün diğerinden ayrılamaz hale gelmişti. Her şey donmuş ve kırılgan bir hal almıştı. Soğuk ve sessizlik hiçbir yerde Meredith Whitson'ın kendi evindekinden daha fazla fark edilmiyordu. O, 12 yaşında, insanlar arasında oluşan uçurumların çoktan farkına varmıştı. Kendi ailesinin, tıpkı televizyonda gördüğü aileler gibi, her şeyin kusursuz göründüğü ve herkesin birbiriyle iyi geçindiği bir aile olmasını arzuluyordu. Hiç kimse sevgili babası bile, bu dört duvar arasında kendisini ne kadar sık yalnız ve nasıl da görünmez hissettiğini anlamadı. Ama yarın gece her şey değişecekti. Çok zekice bir plan yapmıştı. Annesinin masallarından birine dayanarak bir oyun yazmıştı ve bu oyunu yılbaşı partisinde sahneye koyacaktı. Bu tam da The Partridge Family'nin, dipnot, dul bir anne ve beş çocuğunun hayatını konu alan Amerikan dizisi. Bölümlerinden birinde olacak türden bir şeydi. "Neden başrolü ben oynayamıyorum?" diye sızlandı Nina. Meredith oyunu yazmayı bitirdiğinden beri bu soruyu en az 10. kez sormuştu. Meredith sandalyesinde arkasını döndü ve yatak odalarının ahşap zemini üzerine çömelmiş, eski bir çarşafa nane yeşili, biçimsiz bir şato resmi yapmakta olan 9 yaşındaki kardeşine baktı. Meredith suratını asmamaya çalışarak alt dudağını ısırdı. Şato çok biçimsizdi, hiç düzgün değildi. "Bunu tekrar konuşmak zorunda mıyız Nina?" "Ama neden prensle evlenen köylü kızı ben olamıyorum?" "Neden olduğunu biliyorsun. Prens rolünü Jeff oynuyor ve o 13 yaşında. Onun yanında çok aptal görünürsün." Nina fırçasını boş çorba tenekesinin içine koydu ve topuklarının üzerinde doğruldu. Kısa siyah saçları, parlak yeşil gözleri ve solgun cildiyle küçük, mükemmel bir periye benziyordu. "Gelecek yıl köylü kızı ben olabilir miyim?" "Elbette." Meredith gülümsedi. Bir aile geleneği yaratıyor olabileceği düşüncesi çok hoşuna gitmişti. Bütün arkadaşlarının gelenekleri vardı. Ama Whitson'ların yoktu. Onlar her zaman farklıydılar. Ne tatillerde evlerine gelen kalabalık akrabalar, ne şükran gününde hindi ya da Paskalya'da jambon, ne de daima edilen dualar vardı. Kahretsin, annelerinin kaç yaşında olduğundan bile emin değildiler. Çünkü anneleri Rus'tu ve bu ülkede yalnızdı. Ya da en azından babasının söylediği buydu. Anneleri kendisi hakkında pek fazla bir şey söylememişti. Kapının çalınması Meredith'i şaşırttı. Tam da babası ve Jeff Cooper odadan içeriye girerlerken başını kaldırıp baktı. Meredith kendini içi yavaşça havayla doldurulan, her nefesle yeni bir şekil almaya başlayan, uzun, yumuşak ve sarkık balonlardan biri gibi hissetti. Ve bu durumda nefes Jeffrey Cooper'dı. Onlar 4. sınıftan beri birbirlerinin en iyi arkadaşıydılar ama onun etrafında olmak son zamanlarda kendisini farklı hissettiriyordu. Heyecan vericiydi. Bazen Jeffrey ona baktığında Meredith neredeyse nefes alamıyordu. "Prova için tam vaktinde geldin." Jeffrey, insanın yüreğini ağzına getiren gülümsemelerinden biriyle ona gülümsedi. Ama çocuklara bundan bahsetme. Bu yüzden bana bir sürü laf söylediler. Prova demişken, dedi babası öne çıkarak. Hala iş kıyafeti içindeydi. Üzerinde turuncu dikişler olan kahverengi bir tulum. Gür siyah bıyıklarının ardında ya da gözlerinin içinde bir gülümseme olmaması hayret vericiydi. Oyunun metni elinde tutuyordu. Oynayacağınız oyun bu mu? Meredith sandalyesinden kalktı. Sence bunu sevecek mi? Nina ayağa kalktı. Kalp şeklindeki yüzü alışılmadık bir biçimde ciddiydi. Sevecek mi? Geniş bir alna yayılmış, Picasso stili yeşil şato ve yatağın üzerine serilmiş kostümlerin üzerinden üçü birbirlerine baktılar. Kendi aralarında sadece bakışlarla paylaştıkları gerçek, Anya Whitson'ın soğuk bir kadın olduğu ve sahip olduğu azıcık sıcaklığı da kocasına yönelik olduğuydu. Bu sıcaklığın çok azı kızlarına erişmişti. Onlar küçükken babası öyle değilmiş gibi davranmaya, kendi sevgisinin ihtişamıyla onları büyüleyerek tıpkı bir sihirbaz gibi dikkatlerini başka yöne çekmeye çalışmıştı. Ama bütün illüzyonlarda olduğu gibi en sonunda ardındaki gerçek ortaya çıkmıştı. Bu nedenle hepsi Meredith'in neyi sorduğunu biliyordu. Babası, "Bilmiyorum Meredoodle," dedi sigaralarını almak için elini cebine sokarken. "Annenin hikayeleri." Meredith, "Annemin hikaye anlatmasına bayılıyorum," dedi. Nina, "Sadece hikaye anlattığı zaman bizimle gerçekten konuşuyor," diye ekledi. Babası bir sigara yaktı ve dönerek yükselen gri duman bulutunun arasından onlara baktı. Kahverengi gözleri kısılmıştı. "Evet," dedi nefesini dışarıya vererek. "Sadece..." Meredith resmin üzerine basmamaya dikkat ederek babasına doğru ilerledi. Babasının tereddüdünü anlıyordu. Hiçbiri annelerini neyin etkileyeceğini asla gerçekten bilemezdi. Ama bu sefer Meredith bunun cevabını bulduğundan emindi. Annesinin sevdiği bir şey varsa, bu bir prense aşık olma cüretini gösteren umursamaz köylü kızı hakkındaki masaldı. "Sadece 10 dakika sürüyor baba. Süre tuttum, herkes bayılacak." "Peki öyleyse," dedi en sonunda. Meredith'in gururu kabardı, umutlanmıştı. İlk kez partide oturma odasının loş köşelerinden birinde kitap okuyarak ya da mutfakta bulaşıkları yıkayarak vakit geçirmeyecekti. Aksine annesinin ilgisinin odağı olacaktı. Bu oyun annesinin ona söylediği her değerli kelimeyi dinlediğini ispatlayacaktı. Masal anlatırken karanlıkta hafifçe söylenen o birkaç kelimeyi bile. Sonraki bir saat boyunca gerçekten yardıma ihtiyacı olan sadece Jeff olmasına rağmen oyuncularını oyunun başından sonuna kadar yönetti. O ve Nina yıllardır bu masalı dinliyordu. Daha sonra prova bitip herkes dağıldığında Meredith çalışmaya devam etti. Üzerinde "Sadece bir gece için, tatil için büyük oyun" yazan bir tabela yaptı ve üçünün isimlerini sıraladı. Boyanmış olan zemine rötuş yaptı. Bunu bütünüyle düzeltmek imkansızdı, Nina her zaman çizgilerin dışını boyardı. Ve sonra bunu oturma odasında bir yere koydu. Sahne hazır olduğunda oyunun sonunda giyebileceği bale eteğinin tülünden prenses elbisesine dönüştürülmüş elbiseye payet ekledi. Yatmaya gittiğinde saat neredeyse sabahın ikisiydi ve o zaman bile o kadar heyecanlıydı ki uykuya dalması uzun zaman aldı. Ertesi gün yavaş geçiyor gibiydi ama nihayet saat 6'da konuklar gelmeye başladı. Çok büyük bir kalabalık değildi, sadece her zamanki insanlardı. Bahçede çalışan erkek ve kadınlar, onların aileleri, birkaç komşu ve babalarının yaşayan tek akrabası olan kız kardeşi Dora. Meredith merdivenlerin tepesine oturmuş, aşağıdaki girişe bakıyordu. Ne zaman harekete geçebileceğini düşünürken, ayağını hafifçe merdivene vurmaktan kendini alamıyordu. Tam ayağa kalkmak üzereyken bir tıngırtı, bir takırdama sesi duydu. Hayır! Ayağı fırladı ve koşarak aşağı indi. Ama çok geçti. Nina mutfaktaydı, bir tencereye metal bir kaşıkla vuruyor ve "Gösteri zamanı!" diye bağırıyordu. Hiç kimse nasıl ilgi odağı olunacağını Nina'dan daha iyi bilemezdi. Konuklar mutfaktan kocaman şöminenin yanına kurulmuş olan alüminyum beyaz perdenin üzerinde asılı duran şato resminin bulunduğu oturma odasına geçerlerken hafif gülüşmeler olmuştu. Sağ tarafta Nina ve Meredith'in yıllar boyunca yaptıkları süsler ve ucuz ışıklarla süslenmiş büyük bir yılbaşı ağacı vardı. Resmin önünde sahneleri vardı. Parke zemine dayalı duran küçük tahta bir köprü ve tepeye seloteyple el feneri yapıştırılarak mukavvadan yapılmış bir sokak lambası. Meredith odanın ışıklarını söndürdü, el fenerini açtı ve sonra boyalı perdenin arkasında eğildi. Nina ve Jeff kostümlerini giyip oraya gelmişlerdi bile. Arka tarafta sadece birazcık mahremiyet vardı. Yana doğru eğilirse konuklardan birkaçını görebiliyordu ve konuklar da onu görebiliyordu. Ama yine de onlardan ayrı olduğunu hissediyordu. Oda sessizliğe büründüğünde Meredith derin bir nefes aldı ve büyük bir titizlikle yazdığı hikayeyi okumaya başladı. Onun adı Vera ve o zavallı bir köylü kızı. Bir hiç, Kar Krallığı adı verilen sihirli bir krallıkta yaşıyor. Ama bu çok sevdiği dünyası yok oluyor. Bu topraklara kötü biri geldiği ve her şeyi yok etmek isteyen, korkutucu, kötü bir şövalye tarafından gönderilen siyah at arabalarının içinde Arnavut kaldırımlı caddelerin bir yanından öbür yanına dolaşıyor. Meredith uzun, kat kat eteğine takılmamaya dikkat ederek sahneye çıktı. Misafirlere baktı ve odanın arka tarafında annesini gördü. Her nasılsa bu kalabalıkta bile yalnızdı. Sigara dumanı güzel yüzünü belirsizleştirmişti. İlk kez doğrudan Meredith'e bakıyordu. Nihayet. "Gel kardeşim," dedi Meredith yüksek sesle sokak lambasına doğru ilerleyerek. "Bu soğuğun bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz." Nina perdenin arkasından çıktı. Eski püskü bir gecelik giymiş, saçları bir eşarpla örtülmüştü. Ellerini ovuşturdu ve Meredith'e baktı. "Bunun kara şövalye olduğunu mu düşünüyorsun?" diye neredeyse bağırarak kalabalığı güldürdü ve hemen onlara gülümsedi. "Onun kötü büyüsü mü havayı soğutuyor?" "Hayır, hayır, babamızı kaybettiğimiz için üşüyorum. O ne zaman geri gelecek?" Meredith elinin tersiyle alnını bastırdı ve dramatik bir şekilde içini çekti. "Ah, bugünlerde at arabaları her yerde. Kara şövalye güçleniyor. İnsanlar gözlerimizin önünde duman olup uçuyor." Nina boyanmış şatoyu işaret ederek, "Bak," dedi. "Bu prens," neredeyse saygın bir ses tonuyla konuşmayı başarmıştı. Jeff küçük sahnedeki yerini aldı. Mavi spor ceketi ve kot pantolonu, buğday sarısı saçların üzerinde duran adi altın renkli tacıyla o kadar yakışıklı görünüyordu ki Meredith bir an için repliğini hatırlayamadı. Meredith onun mahcup ve rahatsız olduğunu biliyordu. Yanaklarındaki kırmızılık bunu apaçık belli ediyordu. Ama o yine de buradaydı ve ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu ispatlıyordu. Ve sanki Meredith gerçekten de bir prensesmiş gibi ona gülümsüyordu. Elindeki bir çift ipek gülü uzatarak Meredith'e, "Senin için iki gül getirdim," dedi sesi çatallaşarak. Meredith onun eline dokundu ama repliğini söyleyemeden büyük bir gürültü koptu. Meredith arkasına döndü, annesinin kalabalığın ortasında durduğunu gördü. Hareketsizdi, yüzü solgun, mavi gözleri alev alevdi. Elinden kan damlıyordu. Kokteyl bardağını kırmıştı ve Meredith buradan bile annesinin avucuna saplanan cam kırığının ucunu görebiliyordu. Annesi sertçe, "Yeter!" dedi. "Bunun bir parti eğlencesiyle ilgisi yok." Konuklar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bazıları ayağa kalktı, diğerleri yerlerinde kaldı. Odaya sessizlik çöktü. Babası annesinin yanına gitti, kolunu omzuna attı ve onu kendisine doğru çekti. Ya da en azından çekmeye çalıştı. Annesi eğilmemişti babası için bile. Ama Meredith neyi yanlış yaptığını bilmiyordu. "Size bu gülünç masalları asla anlatmamam gerekirdi," dedi annesi. Rus aksanı öfkeden belirgin bir biçimde keskinleşmişti. Kızların ne kadar romantik ve kuş beyinli olabileceklerini unutmuşum. Meredith öyle küçük düşmüştü ki kıpırdayamadı. Babasının annesini muhtemelen doğruca musluğa götürüp elini temizleyeceği mutfağa yönlendirdiğini gördü. Konuklar sanki Titanik'miş gibi evi terk etmiş ve ön kapının tam dışında duran can kurtaran botlarına doğru koşmuşlardı. Yalnızca Jeff Meredith'e baktı. Meredith onun kendisi için ne kadar utandığını görebiliyordu. Jeff'in gözlerindeki acıma Meredith'in kendisini kusacakmış gibi hissetmesine yol açmıştı. Jeff ona doğru ilerlemeye başladı. İki gül hala elindeydi. Meredith onu iterek yanından geçti ve koşarak odadan çıktı. Koridorun sonunda loş bir köşede aniden durdu ve orada öylece kala kaldı. Zorlukla nefes alıyor ve yaşlar yüzünden gözleri yanıyordu. Sanki uzaklardaymış gibi babasının mutfaktan gelen sesini duyabiliyordu. Öfkeli karısını sakinleştirmeye çalışıyordu. Bir dakika sonra kapı kapanıverdi ve Jeff'in eve gittiğini anladı. "Ne yaptın ki?" diye sordu Nina usulca, yatakta onun yanına gelerek. Meredith gözyaşlarını silerek, "Kim bilir?" dedi. "O tam bir kaltak." "Bu kötü bir kelime." Meredith Nina'nın sesindeki titremeyi duydu. Kız kardeşinin ağlamamak için ne kadar çok çabaladığını biliyordu. Uzandı ve onun elini tuttu. "Ne yapacağız? Özür dilememiz gerekiyor mu?" Meredith en son annesini kızdırdığı ve ondan özür dilediği zamanı düşünmekten kendini alamadı. Nina'nın elini biraz daha sıkı tuttu. "Bunu umursamayacak, güven bana." "Öyleyse ne yapacağız?" Meredith kendini en az bu sabah hissettiği kadar olgun hissetmeye çalıştı. Ama özgüveni kaybolmuştu. Ne olacağını biliyordu. Babası annesini sakinleştirecek, sonra odalarına gelecek, onları güldürecek, büyük güçlü kollarına alacak ve annelerinin onları gerçekten sevdiğini söyleyecekti. Şakalarını ve hikayelerini bitirdiğinde Meredith umutsuzca buna inanmak isteyecekti yine. "Ne yapacağımı biliyorum," dedi. Annesinin bir yanını sadece onun ince siyah kadife elbisesini, beyaz kolunu ve beyaz, bembeyaz saçlarını görünceye kadar holde mutfağa doğru ilerleyerek, "Bir daha asla onun aptal masallarından birini dinlemeyeceğim." 2000. Masallar gerçekten çok daha fazlasıdır. Bize ejderhaların var olduğunu anlattıkları için değil, ama bize ejderhaların yenilmez olmadıklarını anlattıkları için. G.K. Chesterton. 1. 40 yaş böyle mi görünüyordu? Gerçekten mi? Geçen yıl Meredith genç bir kadından olgun bir kadına dönüşmüştü. Birdenbire hiçbir dönüşüm süreci geçirmeden. Daha da kötüsü cildi esnekliğini kaybetmeye başlamıştı. Eskiden pürüzsüz olan yerlerde minik kırışıklıklar vardı. Boynunun daha kalın olduğuna hiç şüphe yoktu. İşin tek iyi tarafı saçlarının henüz beyazlaşmamış olmasıydı. Pratik bir biçimde omuzlarının hizasında kesilmiş kestane rengi saçları hala dolgun ve parlaktı. Ama gözleri ona ele veriyordu. Yorgun görünüyordu ve saat sadece sabahın 6'sıydı. Aynadan uzaklaştı ve eski tişörtünü çıkardı. Siyah bir eşofman altı, soket çorap ve uzun kollu siyah bir gömlek giydi. Saçlarını kısa bir at kuyruğu yaptı. Banyodan çıktı ve kocasının çıkardığı hafif horultuların neredeyse yeniden yatağa yatmak istemesine neden olduğu karanlık yatak odasına girdi. Eski günlerde aynen böyle yapar ve kocasına sarılıp yatardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa No. 21. Devamı 3. ayrımda.